Ayrım 4.
Duyduğum, Cude'ye hoşnut değilmiş Hasan'dan. Sevgisine esirgenmiş Hasan, Cude'den. Mervan oturduğu yerde kurşun bir kütle olmuştu sanki. Ne söyleyeceğini bilemiyordu. Bugünden tezi yok, gidesin Medine'ye dedi Muaviye. Allah adına, İslam'ın kurtuluşu adına gidesin. Cude'ye yaklaşacak birisini bulasın. Cude'nin zehirini, oğlum Yezid'in yüreğini sarayımın has köşesinde katasın. Mervan gözlerini ayırdı. Nasıl yani efendimiz diye sordu. Cude bilmeli ki kocası Hasan'ı zehirlerse oğlum Yezid'le nikahlarını kıymak boynumun borcu olsun. Bunu böyle böyle anlatmalısın. Muaviye'nin sözü sözdür demelisin. O ki Cude gelsin. Olsun sarayımın nazlı gelini. Haydi yolun açık, duaların en büyüğü çöllerde kanadın olsun Mervan. Mervan sarayın merdivenlerinden inerken İslam adına önemli bir görev yüklendiğini sanıyordu. Muaviye'nin Hazreti Hasan'la yaptığı sözleşmenin ayrıntılarını nereden bilebilirdi? Muaviye'nin oğlu Yezid dururken Hazreti Hasan'ın halife olması reva mıydı? Muaviye tahtında bir ileri bir geri sallandı. Yüreğindeki yılan ölmüştü. Tahtta artık iğneli bir beşik değildi. Bağırdı. Saray muhafızları çoğaltılsın, ordu güçlendirilsin. Mervan devesiyle Şam'dan Medine'ye doğru çöllere daldığında batan güneşin ışıkları heybede saklı zehirin rengi gibi yeşil, yemyeşildi sanki. Kays oğlu Eşas'ın kızı Cude'nin yastığı altında Şam'dan hekim İbnil Esali'nin gönderdiği zehir bulunmaktaydı. Defalarca denenmiş, bala hurmaya karıştırılmış zehirler Hasan'a son darbeyi indirememişti. Hasan'ın yüzü zehirleniyor, bedeni zaman zaman titriyor ama ölmüyordu bir türlü. Mervan'ın getirdiği son zehir elmas tozuydu. Zehirlerin en etkilisiydi. Şam'da Muaviye Mervan'ı, Mervan'da Medine'de Cude'yi sıkıştırıyordu. Cude'nin açık gözleri yatağının içinde pırıl pırıldı. Bu pırıltıların içinde Şam sarayları, Yezid'le nikahlanışının sevinci oynaşıyordu. İlk yıllar Hazreti Hasan'ın abası altında geçmişti. Ama eve yeni gelen her kadın Cude'yi Hazreti Hasan'dan biraz daha uzaklaştırıp gözden düşürmüştü. Sevgi boşluğunda çırpınan Cude için umudun Şam sarayları ve Yezid'in kadını olma sevdasının tek nedeni de buydu işte. Sevgisi kini besler olmuştu. Cude yatağından kalkıp avluya çıktı. Medineliler derin uykudaydılar. Cude uyuyamıyordu. Bir başka evde bulunan Mervan da uyuyamıyordu. Muaviye'nin kendilerinden beklediği ölüm haberi uykularını iyiden iyiye kaçırmıştı. Cude odasından çıkıp avluya indi. Halifeliği elinden alınmış Hasan, Kufe'den Medine'ye dönünce nasıl da içine kapanmıştı. Nasıl da gözyaşlarını çevresinden gizleyerek her secdeye varışta, İslam'ın geleceği için dualarını çöllerdeki kum taneleri gibi çoğaltmıştı. Cude Hazreti Hasan'ın yattığı odanın açık penceresinden içeriye baktı. Hasan kıpır kıpırdı. Kolunun birisini gene de ağzı tülbentle mühürlenmiş testiye uzattı. Testi ötede duruyordu. Yeniden uzattı kolunu. Bir kol uzunluğuyla ulaşılamazdı testiye. Ama uzuyordu sanki kol. Sevginin kine dönüştürdüğü bir yüreğin hıncıyla uzuyordu. Öteki koluysa Medine'de değil, sanki Şam'a ulaşmıştı. Sarayların kapıları açılıyor, Yezid onu kucaklayıp baş tacı ediyordu. Tülbentin üzerinden o ince dokudan zehiri testiye geçirdiğinde bir yıl mı, bir ömür mü geçti anlayamadı Cude. Ama odasına döndüğünde muradına ermiş insanların sevinciyle uçacak gibiydi. Zeynep, kardeşim Zeynep diye bağırarak uyandı Hazreti Hasan. Yere serilmiş bir şilte üzerinde yatan Zeynep, Hazreti Hasan'ın sesi kulaklarında eskimeden sıçradı yerinden. Hasan, kardeşim Hasan, buradayım dedi. Hazreti Hasan, çölden yansıyan ay ışığının aydınlattığı odada gözlerini açtı. Bir rüya gördüm dedi. Dedemle babam el ele bana doğru koşuyorlardı. Ah kardeşim, içim kavruluyor, su, su ver bana. Ay ışığının cömertliğinde testiye uzandı Zeynep. Ağzındaki bağlı tülbenti görünce sevindi. Şükür, şükürler olsun dedi, mührümüz bozulmamış. Tülbenti açıp testiyi uzattı Zeynep. Hazreti Hasan kana kana içti. Bu soğuğun şu dünyadan geçerken içtiği son soğuğuydu. Az sonra titremeye, kıvranmaya başladı. Ağzından kanlar geliyordu. Hüseyin'i çağırın diyebildi. Yeşile dönmeye başlamış dudaklarının üzerindeki kanı silerken. Haberi alan Hazreti Hüseyin akan sular gibi geldi. Ölüyordu ağabeyi. Oturdu yatağın içine. Hazreti Hasan'ın başını omuzuna dayadı. Zehirlediler beni dedi güçlükle. Dedemin babamın yanına yolcuyum. Dedem ve babam rüyamda el ele. Hazreti Hüseyin var mıydı yok muydu odada anlaşılamadı. Bir bağırıyor bir ağlıyor. Bir taş kesiliyor bir uçup kayboluyordu sanki. Sabaha karşı Hasan'ın rengi iyice yeşillendi. Gözleri matlaştı, elleri titredi. Öldüğünde az önce gördüğü rüyayı bir başka türlü yaşıyor gibiydi. Kendisine doğru el ele koşarak gelen dedesi Hazreti Muhammed, babası Hazreti Ali'ye doğru bu kez kendisi koşuyordu. Koştukça da bağırıyordu. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah, Muhammedun Resulullah. Bu sıra Mervan ile Cude de bir devenin sırtında çöle kavuşmuşlardı bile. Mervan deveyi durdurttu ansızın. İyi dedi, bu seslerdi beklediğim, bak dinle, sen de duyuyorsun değil mi? Duymaz olur muyum dedi Cude, sela sesleridir duyduğumuz. Hasan'ın öldüğünün beyanıdır bir güzel. İnandın bana değil mi? İnandım, şimdi inandım işte dedi Mervan. Şam'a varıncaya kadar hızımız olacak bu sela sesleri. İyice sımsıkı sarıl bana, sarıl ki deve uçarsa düşmeyesin. Medine'den yükselen sela seslerinin sevinciyle Cude kollarını Mervan'a bir kement gibi doladı. Deve çöllerde koştukça, Hazreti Hasan'ın zehirli bedenini kardeşi Hüseyin'i kayıp aklandırdıkça, Cude'nin kolları da Hazreti Hasan'dan sonra yeni bir erkeğe değmiş dolanmış oluyordu. Bu kollar belki, belki de yakın bir gelecekte Yezid'in uzanacak elleriyle buluşup iki beden bir olacaktı. Önlerinde bitmez tükenmez gibi görünen çölü esen fırtınalar gibi geçiyorlardı. Bu denli hızlı yol alabilmelerini iki duyguya borçluydular. Halife Muaviye'nin Şam'da yollarını gözleyen bir çift gözü yollarına sevinç ışıkları. Hazreti Hüseyin'in gözlerinden yayılan ışıklarda izlenmekte oldukları korkusunu saçtıkça devenin ayakları sevinç ve korkuyla şimşekten hızlı oluyordu. Bir önlerine bir arkalarına bakmalarının nedeni de buydu işte. Şam'a ulaştıklarında ayların günle, günlerin saatle ölçülür olduğunu sanıyorlardı. Geceyi gündüzde şaşırmışlardı. Şam'ı aydınlatan güneş batıyor muydu yoksa doğuyor muydu? Bunu da bilemeden Muaviye'nin sarayına vardılar. Mervan önde, Cude arkasında, sarayın merdivenlerini tüketip Halife Muaviye'nin odasına alındıklarında Cude dünyada mı yoksa cennette mi olduğunu karıştırdı birdenbire. Medine ne kadar uzaklardaydı şimdi? Kocası Hasan yerin üstünde mi yoksa toprağın içinde miydi? Altın gümüş işlemeli tahtında oturan Muaviye, gökten yere inmiş bir gökyüzü parçası, bir güçler toplamıydı sanki. Ayağa kalktı, işte güç yürüyordu. Kendilerine doğru yürüyordu üstelik. Yüzü gül bahçeli, uzanan kolları milyonlarca böceğin ördüğü ipekten daha yumuşacıktı. Şöyle oturun dedi. Sen ey İslam'ın geleceği için çırpınan kadın, şuraya, tahtıma en yakın yere otur. Cude, Hazreti Ali'nin oğlunu, kocasını zehirleyen kadın değildi. Şeytanı öldürmüş bir insanın sevinç ve onuruyla Halife Muaviye'nin gösterdiği yere oturdu. Demek böyle dedi Muaviye, Mervan'a dönerek. Cude Hatun bu. Evet emirimiz dedi Mervan da oturduğu yerden. Sela seslerini duyduk. Duyduk da öyle çıktık yola. Halife düşüncelerini iskambil kağıdı karar gibi kararken Cude'ye uzun uzun baktı. Cude bir kadın değildi şimdi. Cude bir erkekti. Cude Hazreti Hasan'dı. Hazreti Hasan mezarda değildi de Cude'nin bedenine girmiş kendisine bakıyordu. Ama düşüncelerini hiç sezdirmedi Muaviye Cude'ye karşı. Anlat bakalım iki cihanın kadını dedi. Nasıl öldürdün Hasan'ı? Ya Muaviye, ya büyüğümüz diye söze başladı Cude. Bir gece vakti çıktım odamdan avluya. Ay ışığının gölgesinde uzanıp kolumu mühürlü testiye, elekten un eler gibi hekimlerin en büyüğü İbnül Esal'in gönderdiği zehiri akıttım. Hasan'ın sela seslerini duyduğumuzda çöle kavuşmuştuk biz de. Müminlerin emiri binbir gülümseyişinin birisini seçerek sordu. Ya Cüde, zehir hangi elindeydi? Cüde kolunun birisini uzattı. İşte dedi, bu elimdeydi ya halife. Bu eller ki dedi Muaviye, zehir akıtmadı. İslam'ın cennet bahçelerine huzur tohumları serpti. Şimdi çekil haram odasına da dinlen biraz. Dinlen ki oğlumla buluşturayım seni. Cüde ayaklarına kanat takılmış gibi çıktı odadan. Halife Muaviye ile Mervan baş başaydılar işte. Muaviye ona, o Muaviye'ye baktı uzun uzun. Şimdi ne olacaktı? Muaviye Mervan'a hala güvenebilir miydi? Medine valisi yapmayı planladığı bu insan bir hata yapmamış mıydı? Zehirlenme olayı olup bittikten sonra çöllere daldıklarında Mervan Cüde'yi neden öldürmemişti de buralara kadar beraberinde getirmişti? Mervan üzerinde dolaşan iki gözün birisinde kendisine sunulacak saltanatın ışıklarını, öteki gözünde de ölüm fermanının yazılarını okuduğunda şaşırıp kaldı. Ya müminlerin emiri dedi yutkunarak, Hasan öldü. İslam'ın huzuru adına bir tutam faydam dokunduysa bana bu fırsatı verdiğin için Allah senden razı olsun. Senden hoşnutum dedi Halife Muaviye. Cellat fermanlı gözündeki ışığı söndürürken, sana yeni bir görev daha vereceğim. Bunu da başarırsan Medine valisi olmuş bil kendini. Ama dur şimdi. Acele ve önemli bir iş beni bekler. Haydi sen de git dinlen hele. İki elini birbirine vurdu. Çıkan ses odanın kapısının açılmasına yetti. Bana Beşir'i çağırın dedi. Halife Muaviye pencerenin önüne doğru yürüdü. Perdeyi araladı. Şam pırıl pırıldı. Şam rengarenkti. Başını çevirdiğinde Beşir elleri önünde secdeye varacakmış gibi hazırdı. Mervan gitmişti. Ya Beşir dedi, bilir misin ki bugün İslam'ın en acı günüdür. Taze bir haber almışım Medine'den. Hasan ölmüş, sevgili peygamberimizin torunu vefat etmiştir. İslam'ın bir ışığı daha sönmüştür yani. Gün ışığı tükenmeden Beşir şaşırmıştı. Muaviye'yi hiç böylesine darmadağın görmemişti o. Buyur ya halifemiz dedi. Şam'ın dillere destan aydınlığı karanlık olacaktır dedi Muaviye. Yerine sığmaz oradan oraya yürürken. Beşir'in hala olduğu yerde durduğunu görünce bu kez bağırdı. Bağırdığında sarayda sesini duymayan kalmamıştı. Neden anlamazsın bre Beşir? Şam'da ne kadar duvar, kapı varsa siyaha boyanacak. Sancaklar yarıya inecek. Şam siyah, simsiyah bir yas evi olacak. Soranlara söylenecek ki bugün İslam'ın en acı günüdür. Hasan halifemizin yüreğine gömülmüştür. Onun acısını paylaşan siyaha koşsun. Beşir tez adımlarla odadan çıktı. Halifenin sözleri onu öylesine etkilemişti ki sarayın merdivenlerinden Şam sokaklarına doğru katran gibi aktı. O gün Şam'da her şey, herkes siyahtı. Bütün aydınlıklar Halife Muaviye'nin gözlerinde toplanmış gibiydi. Cüde siyah bir çarşafın içinde karşısında duruyordu. Kendisi tahtına oturmuş, bir ileri bir geri sallanırken Mervan girdi içeriye. O da siyahtı. Halife Medine valiliği için onu son bir sınavdan geçirmeye hazırlanıyordu. Şöyle şöyle Cüde Hatun'un yanına geç dedi Muaviye. Bilirsin ki Cüde'ye sözümüz vardır Mervan. Vardır ya emirimiz dedi Mervan. En önemlisi hangisidir diye sordu Muaviye. Oğlumuz Yezid'le evlenmelidir dedi Mervan. Diye gülümseyerek kalktı tahttan halife. Öyleyse sustu ansızın. O aslında Cüde ile oğlu Yezid'in birleşmelerinden söz açıp Mervan'ı sınamak istiyordu. Mervan'a ince yaklaştı. Gözlerinin orta yerinden açacağı iki çizgiden birisinin üzerinde yürüyüp beynine ulaşacak, vereceği buyruğa Mervan'ın göstereceği tepkiyle Medine valisi olup olamayacağını tartabilmiş olacaktı. Ya Mervan dedi, şimdi işte şimdi sıra Cüde ile oğlunun buluşmalarına gelmiştir. Bilirsin ki Yezid Fil adasındaki sarayında Cüde'yi beklemektedir. Tezel'den denizleri de aşmak pahasına olsa Fil adasına ulaştırasın Cüde Hatun'u. Medine çöllerinden Şam sarayına ulaştırdığın gibi ulaştırasın. Denizler olsun çöl. Mervan'ın iki dudağı birbirinden ayrıldı. İşte bu iki dudak birleştiğinde o ya Medine valisi olacak ya da boynu vurulacaktı. Bir halifeye bir Cüde'ye baktı. Cüde yanı başında gözleri yere bakar duruyordu. Ama yüreğin Yezid'e doğru yola çıkmıştı bile. Onun halifemiz dedi Mervan. Fil adasında Yezid'le Cüde'yi buluşturmak boynumun borcu olsun. Muaviye gülümseyerek tahtına oturduğunda, benim de seni Medine valisi yapmak boynumun borcu olsun ya Mervan diyordu içinden. Birkaç saat sonra Mervan Cüde'yi siyaha boyanmış Şam sokaklarından uğursuz bir gölge gibi kaçırırcasına çıkardı. Çöllere alışkın Cüde uzunca bir süre sonra denizi gördüğünde şaşırıp kaldı. Deniz, deniz dedikleri de buymuş dedi kendi kendine. Çöl gibi upuzun gepgeniş, kum, kumlar ki kıpır kıpır olup suya kesmişler. Çöl, sulu çöl. Az sonra bindikleri kayıkta denizin orta yerinde beşik gibi sallandıklarında birbirlerine bakıp konuşuyorlardı. Yezid'in sarayı da amma uzaklardaymış dedi Cüde. İnsan ne akıllı ki buralara kadar varmış. Sen hiç Yezid'i gördün mü Mervan? Mervan Yezid'i görmüştü ama Fil Adası nerededir? Böyle bir ada var mıdır yok mudur bilmiyordu. Onun bildiği Hazreti Hasan'ın zehirlenişini kimselere anlatmadan Cüde'nin bol sulu, ismine deniz denilen bir yerde sulara gömülmesiyle kendisinin Medine valisi olacağıydı. Gördüm dedi Mervan. Fil Adası'nı da Fil Adası'ndaki Yezid'in sarayını da gördüm. Sana ne mutlu ki bu saraya gelin giden ilk kadın sen oluyorsun. Cüde kayık dalgalarının üzerinde sallandıkça gönlündeki bütün umutlarda kuş olup başı üzerinde uçuşuyordu sanki. Mervan ayağa kalktı. Kara görünmüyordu artık. Cüde'nin yanına gelip gülümsedi. Bak dedi, ayağa kalk da bak, saray görünüyor. Cüde ayağa kalktı. Kayığın içinde ipin üzerindelermiş gibi sallandılar. İşte tam bu sıra Mervan Cüde'yi denize itti. Cüde çırpınmaya başladı. Mervan kürekleri karaya doğru çekmeye çalışıyordu. Her şey alt üst oluvermişti. Cüde'nin aklında. Kayık kendisinden uzaklaştıkça saraya, Fil Adası'ndaki saraya, şu Muaviye'nin kafasındaki ölüm sarayına, denizin ötesinde sandığı saraya doğru bağırıyordu. Yezid, ya Yezid, ya Muaviye kurtarın beni. Ya Melun Mervan, nedir benden alıp veremediğin? Yezid, Yezid. Her bağırışında, her çırpınışında suya biraz daha gömülüyordu. Suyun yüzü bittiğinde dünyanın da bitmekte olduğuna inandı. Ölümle böylesine yüz yüze geldiğinde Muaviye'nin Mervan'ın tuzağına düştüğünü anlamıştı. Halife Muaviye sarayında çevresine mutlu gülümsemeler dağıtırken Mervan'ın kayığından yayılıp çoğalan dalgalar da başı üzerinden aşıp geçiyordu. Az sonra yeşillikler gördü. Denizlerin yosunu değildi de sanki zehirlediği Hazreti Hasan'ın bedeninin rengiydi bu yeşillikler. Derinliklere doğru çekilirken Hasan, Hasan diye ağlıyordu. Belki de şu dünyada ölürken suyun içinde ağlayan ilk kadındı Cüde. Yezid'in av tutkusu bir tuhaftı. Uçanın ve kaçanın en küçüğünü, yuvasında kendisini besleyecek olanı bekleyen yavruları bulur, öldürdüğünde de ya parçalar ya da tekmeleyip geçerdi. Gene böylesi bir av törenindeyken yanına soluk soluğa birisi geldi. Ya Yezid dedi, baban ölüm döşeğinde. Yezid'de hiçbir değişiklik olmadı bir süre. Sonra atına atlayıp saraya doğru yola çıktı. Atın üzerinde o sarımsı yüzündeki civa gibi gözleri bir o yana bir bu yana oynaşırken bu kez avların en küçüğüne değil de en büyüğüne doğru olmanın sevinciyle gülümsedi. Sarayın merdivenlerini hızla tüketti. Babasının bulunduğu odaya girdiğinde onu göremedi hemen. O çevresine doluşanların arasındaydı. Kalabalığın bir ucunu yırtarak sokuldu babasının yanına. Halife Muaviye sağlığında oturduğu tahta benzer büyükçe bir yatakta upuzun yatıyordu. Baba, baba diye bağırdı Yezid. Demek avdan döndün oğlum diye mırıldandı halife. Avdayken duydum da geldim ya baba dedi Yezid. Hastalandığını duydum da geldim. Muaviye son sözlerini oğluna söyleyebilmek için kalabalığın çekilmesini istedi. Odada kimseler kalmayınca Yezid babasının yanı başına oturdu. Bakıştılar uzun uzun. Yezid o av düşkünü o atın üzerindeykenki gülümseyişiyle bakıyordu babasına. İşte müminlerin emiri ölüyordu. O şimdi kendisi için yaşlı, üstelik yaralı bir avdı. Bakışları babasının saltanat yüzüğüyle her soluk alışında inip kalkan karnındaydı. Halife Muaviye bu bakışların arkasındaki niyeti sezinlemiş gibi kıpırdandı yatağında. Yüzüme, gözlerime bak Yezid dedi. Söyleyeceklerim hem senin hem de Emevi saltanatı için çok önemlidir. Yaşıtlarımın hepsi öldü. Ben de ölüyorum işte. Aceleye ne hacet? Yezid suçüstü yakalanmışlığıyla kekeledi. Şey baba dedi. Meclisi toplasak da ölmeden halifeliğin bana geçtiğini söylesen, İslam'ın geleceği bakımından yani. Yılların Muaviyesi ölümlü dudaklarıyla gülümsedi. İslam'ın geleceği. İslam'ın geleceği dedi. Bu sözleri ben çok kullandım oğlum. Sıkıştıkça kullandım. Sen de ilk kez bana karşı kullanma aynı sözleri. Bak dinle beni. Bu sıra odaya Hekimbaşı İbnül Esali'nin girmek istediği haberi iletildi. Muaviye kolunun birisini kaldırıp İbnül Esali'nin gireceği kapıya doğru indirdi. Sonra oğlunun gözlerinin içine baktı. Oğlum dedi, oğlum Yezid, ölüyorum diyorum. Diyorum ya, korkarım aklın başka yerlerde senin. Her şeyim sana kalacak, bu böyle. Ama bir de şunca yılın Muaviyesinin söyleyecek sözleri var ki, bu sözler saçılmış bir hazine gibidir. Ne kadar çok toplayabilirsen beni kendine o kadar çok katabilirsin. Kendine beni kat ki benden güçlü olabilesin. Şu İbnül Esali gibi hekimler var ya, onları başkaları için tıka basa kullan. Ama kendin söz konusu olduğunda yanına sokma. Hatta onlar ki gerektiğinde bir memurunu görevden almak, çekilecek 100.000 kılıcın önünü boşluğa getirir. Halkı memurlarınla korkut. Alabildiğine korkut. Ama korkuları dayanılmaz olunca suçu fermanlarda değil, memurlarda aramaları için memurlarını çek ve cezalandır. Cezalandır ki halk hoşnut olsun. Olsun da başları göğe ermişçesine sevindiklerinde sen kendi dileklerini sürdürebilmek için zaman kazanmış ol. Onlar ki o İbnül Esali ki Hasan'ın zehirini karan hekimdir. Allah'ın laneti üzerinde olsun. Olsun. Çünkü çıkıp gelmekle Hasan'ın ölüsünü de sırtlayıp getirmiş oldu sanki. Bu söylediklerinden sonra Muaviye'nin solukları azalacağına canına can katılmış gibiydi. Bak Yezid dedi, ölümün eteklerine düşmüştür baban. Dinle ki, senin iki büyük düşmanın vardır. Düşmanının birisi gücündür. Bilirsin, seni seferlerden uzak tuttum. Ben savaş alanlarında kanla boğuşurken, siyaha beyazı düşman ederken, sana saraylarda sefa sürdürdüm. Kimsenin toplayamayacağı malı, şanı, şöhreti topladım. Bu münasımı akıllıca kullanmazsan birinci düşmanın olarak canından olursun. İkinci düşmanın da Hüseyin'dir oğlum. Sakın ola onunla açıktan açığa cenge tutuşma. Zalimliğe güvenip öne atılma. Çünkü hiçbir zalimlik onun inancından üstün olamaz Yezid'im. Sen ki ne acıdır sabırsızın birisindir. Benim sabrım hilem bile onu yenemedikten sonra. Birinci kaset, ikinci yüzün sonu.